Ayrım 2.
Lüset ayaklarının ucuna basarak bana yaklaştı ve omuzumdan sarstı. Kaşlarımı çatarak okumaya devam ettim. O sırada kulağıma fısıldadı. Budala, baksana, paşa babam uyuyor. Sahi, paşa başı arkaya doğru kaymış uyuyor. Hatta hafifçe horluyordu. Ayağa kalktım ve Nusret'le beraber dışarı çıktım. Nurefşan'ı gönderelim de onu yatırsın. Biz seninle bahçeye çıkarız. Polis hafiyesi Lecoq'un araştırma yaptığı meyhanenin merdivenlerinden iniyormuşuz gibi basamakları ihtiyatla inerek Nusret'in arkasından gittim ve bahçeye çıktık. Havuz başındaki demir kanepeye oturduk. Başımızın ucunda ta uzaklara kadar sıralanarak ötüşen ağustos böcekleri bütün Eren köyünü uzun bir ses zincirine çeviriyordu. Sıcak bir rüzgar. Sanki ilkbahardan yaza geçişen mevsim çizgisinin üstündeyiz. Etrafımızda gizli bir coşkunluk var. Ciddi bir adam. Bir aşk teminatına benzer sözler. Havuzda yıldızların aksine bakıyoruz. Fakat aynı şeyi hissettiğimizden emin olmamak azabı içindeyim. Onun ne düşündüğünü anlamak için ilk sözü ondan bekliyorum. Ve bunun müstehsi bir cümle olmasından korkuyorum. Sen çok ciddi bir adamsın, dedi. Hayret ettim. Sessiz, uslu oturuşuma mı telmih ediyordu? Niçin, diye sordum. O kadar işaret ettim ettim, gelmedin. Ben paşa babanı uyanık sanıyordum. Birkaç dakika geçti. Birbirimizin nereye baktığını bilmeden geceyi seyrediyorduk. Senin haberin yok, dedi. Beni biri istiyor. İzahat isteyen bir susuşla sustum. Devam etti. Bir doktor. Doktor Ragıp mı? Ne biliyorsun? Hissettim. Bu akşam paşa baban bir doktor Ragıp'tan bahsetti. Beni istediğini söyledi mi? Hayır. Başka türlü bahsetti. Fakat ben bu ismi yeni işittiğim için tahmin ettim. Evet, işte o. Gene susarak izahat istiyordum. Anlattı. Genç bir adam. Mektepten yeni çıkmış. Bize iki defa geldi. Bir defasında beni gördü. Annesiyle istetmiş. Babam reddetmedi. Düşünelim dedi. Düşünüyor. Ben gene sustum. Nusret anlatıyordu. Fakat artık söylediği şeylerden ziyade sesine dikkat ediyordum. Ve bu meseleyi nasıl telakki ettiğini sezmeye çalışıyordum. İhtisas sesine hakimdi. Fakat zaten onun tabiatı müstehsiydi. Ve böyle olmasa bile kendisini isteyen adamla mı, hadiseyle mi, benimle mi istihza ettiğini anlamak güçtü. Anlatırken arada bir küçük kahkaha atıyordu. Biliyor musun, diyordu, bunlar hoşuma gidiyor. Evin içinde büyük bir mesele. Herkes bunu, yani beni düşünüyor. Boyum bosum, kaşım gözüm, onun tahsili, parası, güzelliği, bir sürü mukayeseler. Ben hep gülüyorum, annem bana kızıyor. Bir kahkaha daha attı. Ben ağzımı açamayacak bir haldeydim ve dinlemekte de güçlük çekerek susuyordum. Birdenbire kolumu tuttu. Of, sen ne ciddi adamsın, bir şey söylesene. Büyük bir itiraf yerine geçmesinden korkarak şunları söyledim. Bu bahisten hoşlanmıyorum. Bu sözüm onu epey düşündürdü. Aramızda hislerimiz hiç bu kadar soyunmamıştı. Hafifçe kolumu sıkmaya başladı ve birdenbire alçalan bir sesle mırıldandı. Ragıp Bey beni istedi diye ben de hemen evlenmiyorum ya. Hem ben daha 19 yaşındayım. Hemen boynuna sarılmak istedim. Bu sözler benim için bir aşk teminatı yerine geçti. Bir anda pek çok şey öğrenmiş olduğumu zannettim. Fakat biraz düşününce bunun bir teselli olabileceğini de anladım. Ve bir an evvelki kederim arttı. Nusret'in kahkahaları. Onun birçok heyecanları otomatiktir. Ben Nusret'in kahkahalarından ürkerim. Bu bir silahtır ki Nusret onu başkalarının zaafları üzerine merhametsizce boşaltır. Ağzından bu kısa, kesik ses parçasının dışarıya sıçrayışı kendisi için o kadar gayri, ihtiyaridir ki infilaktan sonra o da her zaman şaşırır. Bazen utanır ve nadir olarak da açtığı yaraya acır. Nusret'in birçok heyecanları otomatiktir. İşte bu kahkahalardan ürktüğüm için bahsi değiştirmeye mecbur oldum. Ben yarın öğleden sonra fakülteye gideceğim, dedim. Ona hastalığımdan pek az bahsederdim. O da bana kısa bir iki şey sorar, aldığı cevaplardan her şeyi anlamış gibi susardı. Fakat sesimde gözlenen vahameti sezmiş gibi sordu. Hastalığın fenalaşıyor mu? Biraz fena. Galiba bir ameliyat lazım. Artık hiçbir şey sormadı ve sustu. Bu anda neler düşündüğünü anlamak için sükutunun ne kadar süreceğini ölçmek, fikri tedavisine intikal etmek için de ilk sözü ondan işitmek istiyordum. Bir hayli sustu. Nihayet şunu sordu. Babam sana doktor Ragıp'tan ne diye bahsetti? Bu suale cevap vermeden evvel benim hastalığımın ona doktor Ragıp'ı nasıl hatırlattığını düşündüm ve içimden korktuğum mukayeseyi yaptığına hükmettikten sonra cevap verdim. Hastalığımdan bahsolunuyordu da Bizim bir doktor Ragıp var. Bir kere de ona göster dedi. Nusret parmağını uzattı. Bak ay çıkıyor. Limon gibi sarı değil mi? Arkamızda bir çatırdı. Dönüp baktık. Nurefşan. Yaklaşmaya cesaret edemiyor gibi. Nusret sordu. Ne var Nurefşan? Hanımefendi Nusret artık yatsın diyor. Geliyorum. Kalktık. Nusret kulağıma söylendi. Şu anneme de uyku verici bir roman getirsen de daha uzun konuşsak. Her bedbaht gibi ben de bu basit nüktede bile bir merhametten, bir teselliden şüphe ettim. Kendi kendime güvenimi o kadar kaybetmiştim. Yeni mesele. Istırap ağırlığıma bir şeyler katıyordu. Yatağa girerken her büyük felaketimde olduğu gibi kendimi birkaç yaş birden büyümüş hissettim. Kırkını geçmiş insanların tecrübelerine sahip olduğuma inanıyordum. Fakat hala Nusret'e aşık olduğumu kendime itiraf edemeyecek kadar çocuktum. Bunu hep sonraları, aylardan ve nice yıllardan sonra bugün iyice anlıyorum. Yatağa girince vücudumun her vakitkinden fazla ağırlaştığını zannettim. Istırap ağırlığıma bir şeyler katıyordu. Dizim de çok ağrımaya başladı. Her gün istirahat etmeye ve koltuk değneğiyle yürümeye mecbur olan ben, o gün çok yürümüştüm. Ve doktorların katı ihtarlarına rağmen bir bastona bile dayanarak yürümeyi daima reddettim. Uyuyamıyordum. Birçok fedakarlıklara hazırlanmak lazım geldiğini anlıyordum. İçimde hep ne olduklarını bilmediğim gizli ve meçhul ümitlere sarılmıştım. Onlar olmasa bir saniye nefes alamazdım. Çünkü bütün hesaplar aleyhime çıkıyordu. Bu meçhul ümitler beni aldatırlarsa mahvolacaktım. Nusret'in doktorla evlenmesi ihtimalini düşündüm. Aklımda bunu tabii buluyordum. Hiçbir zaman benden 4 yaş büyük bir kızla evlenmeyi kurmamıştım. Ve onun günün birinde benden başka biriyle evleneceğini kıskanmadan düşünmüştüm. Fakat böyle ilk defa bir istekli çıkınca yepyeni bir meseleyle karşılaştığımı görerek biraz hayret ettim. Benim için bunun neden bir mesele olduğunu hala anlayamıyordum. O gece hastalığımdan fazla zihnimi işgal ettiğimin farkında olmadan yalnız bunu düşündüm. Nusret'le beraber büyüdük. Benden yaşça büyük olduğu halde onun küçükken bebekleriyle oynamasını ben istihfafla seyrederdim. Bilhassa hastalığımdan sonra. Ben ondan evvel ruhen çocukluktan çıktım. Daha evvel ciddileştim. O hala çocuktu. Fakat bu da benim hoşuma gidiyordu. Kendimde kaybettiğim şeyleri onda buluyordum. Fakat bütün bunları arkadaş hisleri sanıyordum. Yalnız büyüdükçe birbirimize yabancılaştığımızı birkaç kere fark etmiştim. Aramıza meçhul anlaşmazlık setleri yığılıyordu. Ve ben bunları yıkmaya çalışmaktan zevk alıyordum. Fakat her birini yıktıkça daha büyüğünün önüme çıktığını görmek beni hem sevindiriyor hem kederlendiriyordu. Birbirimize açıldıkça kapanıyorduk. Önceleri her şeyimizi birbirimize açık anlatırken sonraları beni kendime karşı, onu da kendisine karşı hayrete düşüren birçok tereddütler ve hesaplar içinde susmaya başladık. Sohbetlerimize ihtiyaç girdi. Zaman geçtikçe birbirimizi daha çok tanıyacakken birbirimize karşı yenileşiyorduk. Bütün bunlar aşka benzer şeylerdir. O vakitler bunu anlayamıyordum. Yalnız bir şey anlamıştım ki ben çok bedbahtım. O gecede yatakta bunu kuvvetle hissettim. Gözlerim doluyordu. Meçhul ümitlere inanmadığım an beni kurtaracak şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum. Ümit etmek bile az, emin olmak ihtiyacı. Yalancı istikbalin şüpheli vaatlerine değil, teminatına ve senedine ihtiyacım var. Halbuki o vaat bile etmiyor ve kendisine beni nasıl karşılayacağını sorduğum vakit korkunç bir dilsizlikle susuyor. Uyuyamıyorum. Karanlık dehliz. Sarı mumdan heykeller. Fistül var mı? 3 tane. Beyaz eşya ve beyaz gömlekler. Ameliyat lazım. Ayağım biraz kısalacak. Böyle çekmek iyi mi? İşitmiyor musun? Soruyorum. Bizim bir doktor Ragıp vardır. Polis afiyesi, Lecoq ve adamları siyah pelerinleriyle meyhaneye girerler. Karanlık merdiven, iskelet, hayaletler, kandan bir kurdele, sarhoşlar, silah sesleri. Merdivenlerden bir yuvarlanış, hava gazı fenerinin altında bir adam görünüp kayboluyor. Doktor Ragıp, havuzda yıldızlar, bir liman büyüdükçe büyüyor. Artık bu meseleyi konuşmayalım. Nusret'in kahkahası ve Nusret'in içi. Zavallı diyor. O, ben, kan, cerahat, irin, ciddi adam, mahzun çocuk sevmem. Ben mesut olmak isterim. Bir genç kız ne ister? Mesut olmak ister. Elbette bir genç kız mesut olmak ister. Bu kadar basit bir şeyi kendi kendime anlatmaya çalışıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında hayallerim içinde sendeleyen mantığım hep bu neticeye geldiği halde kani olmamış gibi yeniden muhakemeye başlıyorum. Ansızın inanılmayacak bir ses işittim. O da kapıma vuruluyor. İnanmadım ve iyice kulak verdim. Doğru. Kim o? Diye seslendim hafifçe. Benim. Uyudun mu? Gireyim mi? Nusret, gece yarısı Nusret. Gir diyemedim. Bir daha sordu. Gireyim mi? Yatağımın içinde hayretle dimdik. Gir dedim ve girdi. Gömleğimin üstüne bir şal örtmüş. Ayakları terlik içinde çıplak. Korkusunun şiddetini hissettiren büyük bir cesaret hamlesiyle yaklaştı ve bana bakarak bir kahkaha attı. Ona bu geceki kadar hayretle bakmamıştım. Vücudundan başka kendisine hiçbir tarafı benzemiyordu. Hatta o bile başkalaşmış. Kumral saçları açık sarı gibi, ila gözleri ve canlı hareketli gözler simsiyah ve hareketsiz. Oynak başı kımıldamıyor ve mum ışığının sallantıları içinde uzanıp kısalıyor. Fakat yaklaştıkça vücudu o kadar büyüyor ki gözlerimi kaplıyor. Odada ondan başka bir şey göremiyorum ve onu da tamamıyla göremiyorum. Bir kahkaha daha attı. Ayol, nedir bu hayret? Bir kaçamak yapıp geldim, uyuyamadım. Karyolama oturdu. Hayretimin üstüne binen sevincimi taşıyamayacak bir hale geldim. Korkma, hepsi uyuyor. Periler bile duymadı geldiğimi. Derhal Nusret'in odasıyla annesinin ve babasının yattıkları oda arasındaki mesafeyi ve tehlikenin haritasını zihnimde ölçtüm. Biraz rahatladım. Sık sık nefes alıyordu. Biraz açılan şalının önünde o ana kadar bu derece olgunlaşmış olduğunu esvapların üstünden anlayamadığım göğsünü gördüm. Ve yepyeni bir Nusret keşfettim. Yanımda bir başka insan. Baktığımı görünce göğsünü kapadı. Uyuyamadım dedi. Ben de uyuyamadım. Sen niçin uyuyamadın? Sen niçin uyuyamadın? Ben bir şeyler düşündüm. Ben de bir şeyler düşündüm. Sen ne düşündün? Sen ne düşündün? Nusret'in bir kahkahası daha. Böyle giderse sabaha kadar konuşamayız dedi. Nadir fırsatlarda olduğu gibi Nusret'e karşı ihtisa duyabiliyordum. Fakat arada bir vücudumun hareketleriyle bu ihtisamı arzuya kaybediyor ve öldürüyordu. Benim istihzamla onun açılıp kapanan şalı arasındaki sessiz mücadeleye devam ederek konuşmaya başladık. Ben bu adamı düşünüyordum dedi. Hangisi o? İşte o Doktor Ragıp mı nedir? Hani beni isteyen adam. Ben onunla evlenirsem ne olur diye düşündüm. Ne mi olur bilmem. Bunu gayet tabii ve kayıtsız söylemeye çalışmıştım. Hatta alakamı gizlemek için yastığımın altındaki mendilimi aramakla meşgul görünüyor. Mendil bir iki defa elime geçtiği halde bulamamış gibi yapıyordum. Susmaya mecbur oldu. Ruhumun üstünde bir ağırlık duymaya başladım. İçimde Nusret'in ne mi olur sualine türlü türlü cevaplar sıralanıyordu. Fakat zannediyordum ki bunları ne kadar gizlemeye çalışırsam çalışayım, Nusret hepsini anlıyor. Öyleyse bunları gizlemek faydasızdır. Söylemek de faydasız. Bu iki şeyden sonra başka bir şey yapamayacağım için bunalıyorum. Artık mendili de bulmuş olduğum için azabımı örtecek herhangi bir hareket bahanesinden de mahrumdum. Nusret beni kurtarmaya çalıştı. Peki sen söyle, ne düşünüyordun? Birçok şeyler. Ne gibi? Birçok, anlatamam. Kısa kısa, başka başka birçok şeyler. Artık sesimi idare edemiyordum. İrademle bütün alakasını kesen bu ses, kendimden bile gizlediğim derin bazı heyecanlarımı ele veriyor, beni bile hayrete düşürüyordu. Sustum ve gözlerimi de önüme eğerek saklamaya çalıştım. Bu zaafıma da isyan etmek istiyordum. Artık Nusret havayı konuşmak zorunda kaldı. Yarın sen erkenden kalkacaksın değil mi? Evet, 8:30 trenine yetişmeliyim. Öyleyse uyumalısın. Uykum da yok. Başını yastığa koy uyursun. Zannetmiyorum. Uyursun haydi, ben seni örterim. Elini omzuma koydu ve ısrar etti. Artık merhamete layık olduğumu anlamaktan utanmayacak kadar mukavemetimi ve gururumu kaybetmiştim. Teslimiyetin zevki içinde başımı yastığa koydum. Hastalanırsın diye korkuyorum, diyerek avucunu alnıma koydu ve saçlarımı okşamaya başladı. O vakit içimde sıkışan duygular için yeni bir mecra keşfettim. Eğer bu duyguları o tarafa doğru sevk edebilecek olursam, yalnız kurtulmakla kalmayacaktım. O anda mesut olacaktım. İçimde bu inkılap birdenbire oldu. Nusret'in kollarını birdenbire tuttum ve ona yepyeni gözlerle baktım. Evvela biraz şaştı. Sonra beni dikkatle süzerek bir şey düşündü. Ela gözlerinin bir yandan öte yana şeytani bir yarım daire çizdiğini gördüm. Ve daha fazla cesaretlendim. Vücudunu kendime doğru çektim. Bıraktı. Göğsü göğsümün üstüne düştü ve hareketlerimiz birleşti. İkimizin birden yahut ikimizden birinin kalbi şiddetle çarpıyor, Nusret'in göğsündeki yayları oynatıyordu. Bir avucumla başını tuttum ve başıma doğru çektim. Dudaklarımız birbirine değer değmez, Nusret elektrikli bir maden parçasını öpmüş gibi sarsıldı ve bir sıçrayışta ayağa kalktı. Biraz durdu. Göğsünü şişiren derin bir nefes aldı. Belki bir şey söylemek istedi fakat hiçbir şey söyleyemeden, hatta nefesini boşaltmadan geriye döndü. Koştu ve odadan çıktı. Bir anda hem onu hem kendimi anlamak ihtiyacıyla hareketsiz ve şaşkın durakladım. Şilti ve yorgan tutuşmuş gibi vücudumu alevler içinde hissediyordum. Yorganı attım ve yatağın içinde oturdum. İçimde büyük bir boşluk açıldı. Kalbimin çarpıntısından başka hiçbir şuurum kalmamıştı. Bu derunu boşluğu doldurmak için etrafıma kulak verdim. Erenköy mırıldanıyordu. İnce ve hafif böcek sesleri, tren düdükleri ve köpek havlamaları birbirine sarılarak bir ses dumağı halinde büyüyor, gecenin birçok derin ve gizli sesleriyle karışıyor, rüzgarlara bürünüyor, baş döndürücü bir uğultu halinde yükseliyordu. Birdenbire vücudum gevşedi, omuzlarım düştü. Başımı yastığa koydum. Hafif bir titreme. Uyuşukluğa benzer bir uyku istiyadı. Hafif dalıp uyanmalar ve küçük kabuslar. İsmimi çağırıyorlar gibi. Yatağımın başında fısıldaşmalar. Hayatımla münasebeti olmayan kısa bir rüya. Sonra ani bir uyanıklık, şuursuz bazı hatıralar. Dikkatin birdenbire artması. Bir hadise beklemek. Dizimde hafif bir sızı. Zorlukla dönüyorum. Sağlam dizimi kısıyorum. Bir rahatlık. Gevşiyorum. Göğsümün üstünde kat kat yelekler çözülüyormuş gibi bir hafifleme var. Dalıyorum. Hala uyuyan genç kız. Nurefşan'ın suç ortaklığını kabul etmiş oluyordum. Sabahleyin paşa beni görmek istemiş. Yatak odasına girdim. Şunları söyledi. Hazır Haydarpaşa'ya gidiyorsun. Oradan bir arabaya bin, Kadıköy'üne git. Yeni bir roman al. O dün akşamki roman beni sarmadı. Uykuya dalmışım. Sonra postaneye gir, annene bir kart yaz ve burada bir ay kadar kalacağını haber ver. İsterse o da gelsin. Yengenin beklediğini de yaz. Hem senin tatilin, boş geçirme. Burada havadan istifade edersin. Yengen dediği karısı. Ona para çantasını uzattı. Paşa bana bir altın verdi. Bunun yol ve kitap parası olduğunu söyledi. Güç vaziyetimde beni biraz daha serbest bırakmak için yengemin odadan çıkmasından da müteessir oldum. Paşa düşüncemin yolunu değiştirmeye çalışıyor. Allah aşkına oğlum, kitabı alırken baş tarafından biraz oku. Öyle uzun uzun tasvirler olmasın. Gece o meyhane rüyama girdi. Sen kitap okurken ben romanı rüyada devam ediyordum. Benim de rüyama girdi. Hastalığından da iyi haberler getir. Gülümseyerek çıktım. Köşkün bahçesinde Nurefşan yanıma geldi. Hiçbir şey sormadığım halde usulca dedi ki, daha uyanmadı mı? Kim diye sordum. Anladığım halde. Nurefşan, anlamayışımdan yahut anlamaz görünüşümden gücenmiş gibi başını öne eğdi ve ellerini birbirine sürterek mırıldandı. Küçük hanım. Ben istediği gülüşü esirgemeyerek bahçeden yola çıktım. Nurefşan'ın suç ortaklığını kabul etmiş oluyordum. Zavallı Yörük. Hani senin o güzel kelimelerin, çılgınlıkların, şarkıların, davetlileri kahkahalarla boğan şarkıların. Gayet yüksek bir kapı. Kırmızı bir fener üstündeki şu kelimeler. Yaralılara ilk yardım. Bu vahit karşısında bana her vakit gelen ürperme ile içeri girdim. Taşlık, yüksek tavan. Bütün sesler büyüyor. Ayak sesleri, insan sesleri ve uğultular. Taşlara sürünen kumlu ayakkabıların çıtırtısı, kestane fişekleri gibi ve açılıp kapanan kapıların gürültüsü top gibi patlıyor. Hızla girip çıkanlar, ağır ağır ve aranarak yürüyenler, bir köşede bekleyen askeri elbiseli fakülte talebesi, beyaz gömlekli asistanlar, doktorlar, yanımdan geçerken bıraktıkları mesleki koku ile kendilerini tanıtan eczacılar, duvarlardaki cetvelleri okuyan hastalar. Gayet vaymişler etrafındaki sessiz faaliyet. Burası bir resmi daireye, bir mektebe, bir hastaneye, bir hamama, bir mağazaya, bir kışlaya ve bir mabede aynı zamanda benzer. Benim doktoru buldum. Operatörü beklemek lazım. Teşhir sınıfında ders veriyormuş. Bana kaç defa laboratuvarları, sınıfları, ameliyathaneleri gezdiren doktor, hastalığa ait her şeye karşı tecessüsümü biliyor. Teşhirhaneyi görmemiştim. Bu sefer beni oraya götürdü. Büyük bir odaya girdik. Duvarları boydan boya kaplayan camlı dolaplar, içinde iskeletler, ortada sıra sıra masalar. Üstlerinde örtülere bürünmüş, insan şeklinde bir şeyler. Masalardan birine yaklaştık. Doktor örtülerden birini kaldırdı. Bir ölü. Çırçıplak, sapsarı, upuzun bir vücut. Sivri yerleri morarmış, kaburgaları siyahlanarak fırlamış. Adeleler düşük. Kollar ve bacaklar incelmiş. Bir bacağı uzamış, öteki hafifçe yana kıvrık ve dizi yukarı kalkık. Başı yana dönük ve masanın kenarına doğru biraz kaymış. Ucu sivri ve etrafı mor bir daireyle çevrili, burun uzamış, şakakları çökmüş ve tıraşı gelmiş. Alnı çok buruşuk. Yüzünde de şiddetli nefret ve azap. Hala yaşıyormuş gibi, işkence çekiyormuş gibi. Hala içinde büyük duygular varmış gibi. Gözlerim öteki masalara gitti. Her örtünün altında böyle bir tane var. Doktor, bu taze bir kadavra, yeni gelmiş dedi. taze ve kadavra kelimelerinin garip tezadı beni ürpertti. Doktor anlatıyordu. Bu zavallı dünyada hiçbir şeyi olmayan insanlardan. Onların öldükten sonra bir mezarları bile yoktur. Fakat bu teşrih için iyi bir kadavra. Tepeden tırnağa kadar adeleleri sayılıyor. Hem yağsız, yavan bir ceset. Teşrih bıçağını yormaz ve doktor birçok fenli tahsilat veriyor. Artık onu dinleyemez oldum. Bir iki ay evvel okuduğum Hamlet'in mezarlık sahnesini hatırladım. Orada kralın soytarısı Yorick'in kafatasını eline alan prensin sözlerini. Bir musiki parçası gibi içimden mırıldandım. Heyhat, zavallı Yorick. Ben onu tanıdım, Horatio. Soytarıların en neşelisiydi. Velüt bir muhayyele. Bin defa beni kollarında gezdirdi. Fakat şimdi manzarası hayalimi dehşetle nasıl dolduruyor? Kalbim nasıl? Doktor beni dürttü. Elini örtüye sararak parmağının ölünün ağzına götürdü. Siyahlanmış dudağını biraz sıyırdı. Bak dedi, dişler. Biliyor musun, insan öldükten sonra dişlerine bir şey olmaz. Son nefesinde nasılsa öyle kalır. Burada her ölünün ağzında hayatında dişlerine ne kadar itina ettiğini anlayabiliriz. Bak şurada bir çürük diş. Bir tiksinme hareketi yaptım. Derhal ölüyü rahat bıraktı. Odadan çıktık, hafif hafif yürüyoruz. Ne ağır koku. Bir posta vapurunu bastırabiliriz. Ve ne sessizlik. Ayak seslerimiz bile hiç akis yapmıyor gibi çınlayıp sönüyor. Kendime gömülüyorum. Bin defa beni kollarında gezdirdi Horatio. Bu soytarıların en alaycısıydı. Bin defa beni kollarında gezdirdi. Velüt bir muhayyele. Kim bilir kaç defa öptüğüm dudakları şuraca asılıydı. Zavallı Yorick. Buradan çıkıp teşrih dershanesine girelim isterseniz. Tahammülünüz varsa. Yok diyemedim. Nasıl olsa operatörü beklemeye ve vakit geçirmeye de mecburduk. Zavallı Yorick. Hani senin o güzel kelimelerin, çılgınlıkların, şarkıların, davetlileri kahkahalarla boğan şarkıların. Hatta şimdi. Doktor sordu. Size burası dokundu mu yoksa? Bir piyesten bazı parçalar hatırlıyorum. Biz o kadar alışkınız ki. Hatta şimdi şu ağzının yanındaki buruşukla gülmeye sen bile muktedir değilsin. Ne yanak kalmış ne ağız. Haydi git şimdi güzel kadınlarımızdan birine. Tuvaleti arasında görün. Ve ona de ki yüzüne bir parmak kalınlığında boya süre dursun. Günün birinde şu cazip şekli istihale etmekten kurtulamayacaktır. Bu fikri onu güldür. Teşrih dershanesine girdik. Amfiteatr operatör elinde aletler, önünde mermer masa, üstünde bir ölü. Kolu kesiliyor. Efendiler, amputation ameliyatlarında her şeyden evvel dikkat edilecek nokta. Rica ederim Horatio, bana bir şey söyle. Ne söyleyeyim efendimiz? İlk lokma. Halbuki mesele çok basit. İnsan hastalanır ve ölür. Dersten çıkınca fakülteyi çabuk terk etmeye mecbur olan operatör o gün bana bakmadı. Yalnız doktora dedi ki, Mithat Bey, bu çocuğa anlatınız. Mutlaka koltuk değneği kullanmalıdır. Halis artrittir bu. Şakaya gelmez. Hastalık ekstra artiküler değil ki. Öyle demişler. Halt etmişler. Ben bu dizi önce de gördüm. Biliyorum.